أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، لنور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamız, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabi Cenab-ı Hak bize sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vasıtasıyla ona indirdiği yüce kelamı Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bizden nasıl bir kulluk istediğini açıkça beyan etmektedir. Yani inancımız nasıl olacak? Ahlakımız nasıl olacak? İbadetlerim ne şekilde olacak? Hayat tarzımız nasıl olacak? Bunun hepsinin güzel farzıyla, sünnetiyle, haramıyla, mekruhuyla, ahlakıyla, adabıyla mükemmel bir hayat nizamı olarak İslam'ı bize Cenab-ı Hak ikram etmiştir. Sahabe-i kiramın radıyallahu anhım beyan ettiği gibi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde bize Allah'ın dini İslam adına öğretmediği ve aydınlatmadığı hiçbir boş alan bırakmamıştır. Hepsini en güzel şekilde bize öğretti, gösterdi, açıkladı, yaşadı, yaşattı ve emaneti hakkıyla eda etti, ifa etti. O şekilde Rabbine vasıl oldu. Bize düşen o Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği Efendimiz Aleyhisselam'ın hem sözleriyle hem de mübarek hayatıyla örneklendirdiği, yine etrafındaki sahabe-i kiramın hayatıyla birlikte, Hulefai Raşidi'nin hayatıyla birlikte örneklendirdiği o şekilde bu kulluğu güzelce ifa etmektir. Ve bunun da ne kadar kıymetli bir nimet olduğunu farkında olmaktır. Böyle bir dine Cenab-ı Hak bize tabi olmayı, girmeyi nasip ettikten sonra başka İslam harici şeylere meyletmemektir, özenmemektir ve asla efendim bu mübarek dine bir yabancılaşma belasına düşmemektir. Tabi burada hem bilgi çok önemli, hem bu bilgiye uygun tarzda güzel bir kulluk yaşamak çok önemli, hem de elimizdeki bu cevherin, sermayenin, nimetin kıymetini bilmek çok önemli. Bunun dışındaki şeylerin de ne kadar böyle boş, anlamsız, değersiz, kıymetli olduğunu da farkında olabilmek çok önemli. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ sayıyor. Yani her tarafta beyan ettiği gibi burada En'am suresinde de Cenab-ı Hak haramları, helalleri, yapacakları, ahlakı şöyle 10 önemli maddeyi saydıktan sonra وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ bu işte efendim benim dost doğru yolum budur. Haramlarıyla, helalleriyle, emirleriyle, yasaklarıyla, ahlakıyla, adabıyla, adaletiyle, ihsanıyla benim dost doğru yolum budur. Ona tabi olunuz. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ onun dışındaki yollara tabi olmayınız. Çünkü doğru bir tanedir. Hak bir tanedir. Sırat-ı müstakim bir tanedir. O doğru yolun dışındaki bütün yollar sapkınlık yollarıdır. Kıymetsizdir. Hiçbir tam kıymeti harbiyesi olmadığı gibi tam tersine de insanı yoldan çıkaran sapkın yollardır. Onlara uymayın. Uyarsanız Allah'ın yolundan uzaklaşmış olursunuz. Allah size bu şekilde efendim öğüt veriyor ki takva sahibi olasınız ve güzel bir kul olasınız buyuruyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselam bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken de bir ana caddeyi, sırat-ı müstakimi gösteren bir kalın çizgi çiziyor eliyle kum üzerinde. Sonra da sağından solundan böyle farklı çizgiler çiziyor. Yani üstten alttan buyuruyor ki işte burada ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın bahsetmiş olduğu benim yolum derken bu ana caddeyi, sırat-ı müstakimi kastediyor. Diğer çizgilerde o sapkın diğer akımları, yolları, inançları kastediyor. Esas diyor bu yol üzerinde bulunabilmek çok önemli. Zaten biz de Fatiha'yı okurken Yüce Rabbimizden bu yolu istiyoruz. İhtina sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi dosdoğru yola ilet. O yolu bize öğret. O yolda bulunmayı nasip eyle. Devamı nasip eyle. Bu yol nimet verilenlerin yolu. Peygamberi, sıdıkları, şehitleri, salihler, gadaba uğrayanların ve yoluna sapanların yolu değil diye hem doğru yolu bildiriyor hem de o sapkın yolları bildirmiş oluyor. Şimdi dolayısıyla başka dinlere, başka din mensuplarına, işte Hristiyanlar, Yahudiler başta olmak üzere özenmek, kendi değerlerimizin farkında olmamak hem Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerimeler hem de hadis-i şeriflerle beraber bu bize yapmayın, etmeyin, dikkat olun diye ikazların yapılmış olduğu bir husustur. Şimdi bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselam'ın bir kısım hadis-i şeriflerini nakletmek istiyorum. Sonra konuya misalleri devam etmeyi inşallah Cenab-ı Hak nasip eylesin. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yestilû şa'arahu ve kânel müşrikûne yefrukûne rûsehu. فكان أهل الكتاب يستلون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. ابن عباس رضي الله عنهما naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz saçlarını düz bir şekilde salıverirdi. Yani İslam dediğimiz zaman da İslam bütün hayatı kuşatan, yani işte saç ve sakalımıza, saçımızın sakalımızın tıraşına varıncaya kadar, elbisemize, giyimimize, kuşağımıza varıncaya kadar hepsini Allah'ın rızasına uygun tarzda tanzim eden bir nizamdır İslam nizamı. İşte bu misal, buradaki misal bir saçı ne şekilde tarayacağız, bir dakika, onunla alakalı çok dikkat çekici bir misal. Efendimiz diyor saçlarını düz bir şekilde salıverirdi. Müşrikler ise ikiye ayrılırlardı. Ortadan ikiye ayrılırlardı. Ehli kitap olanlar da düz bir şekilde sarıverirlerdi. O dönem için böyle bir durum söz konusuymuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında herhangi bir emir bulunmayan hususlarda ehli kitaba uygun davranmayı severdi. Sonraları Resulullah da saçını ikiye ayırdı. Buhari menakıb. Yani şöyle, tabi aynı zamanda usulü fıkıhta kıymetli kardeşlerimiz, usulü fıkıhta bir delil olarak şer'u men kablena diye bir delilimiz vardır. Yani bizden öncekilerin şeriatı. O şeriatlarda var olan hükümler. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam hayatına baktığımız zaman bir kısım hususlarda eğer henüz o konuda bir ayet gelmediyse, yeni bir düzenleme yapılmadıysa o önceki şeriatların hükmüyle amel ederdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de önceki şeriatların kitapların ahkamından bir kısmını da içine almaktadır, alıntı yaptığını görmekteyiz. Ve Efendimiz Aleyhisselam da o şekilde onu uygulardı. O devam da edebilirdi ama yeni gelen bir ayetle o kaldırılıp İslam'ın yeni hükmü devreye girebilirdi. Burada tabii o ehli kitap, din sahibi, kitap sahibi oldukları için ve onların bir kısım uygulamaları da o ilahi vahye istinad ettiği için ve Efendimiz Aleyhisselam bunu bildiği için veya Cebrail buna bildirdiği için o şekilde onları hükümlerle amel ettiği olmuş. Bu saçını ikiye bölmeden yani müşriklere muhalefet olsun diye onların yaptığı gibi yapmamak için saçını efendim öyle salır veriyor ve o konuda ehli kitabı uygun davranıyor. Ama daha sonra ehli kitapla da bir kavga gürültü çıkınca Medine döneminde onların da artık onlara uygun davranmanın da bir fayda sağlamayacağı ortaya çıkınca bu kez Efendimiz Aleyhisselam müşriklerde pek çoğu iman edince yine saçlarını ikiye ayırarak o şekilde saçını kullanıyor. Ama buradaki bizim dikkatimizi çeken nokta şu. Efendimiz Aleyhisselam saç şeklini bile ayarlarken Allah'ın rızasına uygun olması ve gayrimüslimlere muvaffakat etmemek, onlardan ayrılmak, yani İslam'a özgü bir saç taramanın, saçı bırakmanın ortaya konması. Efendimizin buradaki bizi en çok etkileyen yönü bu rivayetin, bu hadis-i şerifin bu tarafı olmalıdır. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kâle, kâle Nebis sallallahu aleyhi ve sellem, innel yehude ve nesara le yesbuğune fehalifuhum. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yahudiler ve Hristiyanlar ağarmış saç ve sakallarını boyamazlar. Onlara muhalefet edin. Yani onun için saç ve sakalı boyama noktasında Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyeleri var. Bu fitneye sebep olmayacak şekilde olabilir. Yani muhalefetin sebebi de onların bu boyaya karşı olmaları, saç sakalı boyamamaları. Yani en azından yani onların karşısında Müslümanların, İslam'ın kendine özgü bir davranış modelini ortaya koymak için Efendimiz bu konuda bile bir muhalefeti Müslümanlara emrediyor. Tabii ayet-i kerimeler var. Özellikle Yahudi ve Hristiyanlara tabi olmama, onları dost edinmeme, onların izinden gitmeme, efendim onların örf adetlerini benimsememe, onları kendimizden özenilecek bir konumda görme noktasında Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimeler var. Mesela onlardan bir tanesi Estağfirullah Bakara suresinde وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sen Resulüm veya ey Müslümanlar, siz diyor Yahudi Hristiyanların dinlerine onların istediği şekilde tamı tamına her şeyle tabi olmadığınız sürece onların yollarına, dinlerine onlar size asla razı olmayacaklardır. Ve sizi dinden döndürmek için, kendilerine bağlamak için, her halinizde kendileri gibi olmanız için onlar sürekli size baskı yapacaklardır. Sizin yakanızı, peşinizi bırakmayacaklardır. Peki doğru mu? Hayır. Doğru değil. Onlara asla tabi olmayın. Onlara dost edinmeyin. Onların izlerini takip etmeyin. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى. De ki efendim, dost doğru yol, gerçek, kulu Allah'a götürecek olan hidayet, hidayet yolu, o Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'dir ve Kur'an-ı Kerim'in beyan etmiş olduğu dindir, hayat tarzıdır. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ بَعْدَ اللَّذِي جَاكِ مِنَ عِلْمِ اِنَّكَ زَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ. Hem Resulüm hem de Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın şahsında bütün Müslümanlara Yüce Rabbimiz beyan buyuruyor, hitap ediyor. Eğer diyor, sana diyor Allah'tan bu din, İslam dini, Kur'an-ı Kerim, gerçek hak din geldikten sonra onların arzularına, hevalarına uyacak olursan, o zaman sen efendim zalimlerden olursun, kaybedenlerden olursun diye açıkça bildiriyor. Hatta hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam siz diyor, sizden öncekilerin diyor yollarını şibren bir şibren adım adım takip edeceksiniz. Hatta onlar bir keller deliğine girseler peşinden gireceksiniz. Ya Resulallah, sen bu sözünle Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun diye sorunca başka kim olabilir ki buyuruyor. Çünkü onlar da yani bir dini geleneğe sahip. Ellerinde kitapları var, peygamberleri var, ehli kitaplar, işte efendim kendine göre bir hayat tarzları var. Pek çoğu şekilde yani inançları bozulmuş, ibadet hayatı tamamen ortadan kalkmış, haram helal birbirine karışmış. Bir defa İslam'ın o ahlak prensipleri merhamettir, tevazudur, insana saygıdır tamamen kaybolmuş. Adeta canavarlaşmış bir efendim kesimden bahsediyoruz. Pek çoğu böyle insanlık düşmanı olanlar da var işlerinde. Dolayısıyla şimdi bunlar bu kültürleriyle, bu dinleriyle, bu hayat tarzlarıyla ister istemez belli kesimin üzerinde bir tesir uyandırıyorlar. İnsanları etkiliyorlar. Bir düzen kuruyorlar. Diyelim ki efendim bir hayat tarzı, işte efendim faiz düzeniyle, yeme içme düzeniyle, başka efendim sosyal hayatıyla, işte aile hayatı, kadın erkek münasebetleriyle bir düzen kuruyorlar ve bu kurmuş olduğu düzeni de bütün dünyaya dayatıyorlar. Dolayısıyla onun etkisinde kalabilen pek çok insan olabiliyor. Günümüzde bunun çok acı bir şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla ayet-i kerimeler bu noktada bizi sürekli ikaz halinde, yani İslam'ın değerleri, İslam dininin beyan ettiği hayat tarzı hepsinin fevkinde en güzel, ama onun kıymetini bilin. Onun dışındaki şeylere özenmeyin, onları taklit etmeyin, onların izinden gitmeyin diye bizi irşad ediyor, bizi yönlendirmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifi Ali ibn-i Umar'a kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men teşebbihe bi kavmin fehuve minhum, İbn-i Ömer'in radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Yani İmam Gazali'nin dediği gibi önce diyor efendim zahiri bir benzeme olur. Yani sonraki efendim bu sözlerdeki, amellerdeki, hal ve hareketlerdeki benzeşmeler bu kez inanca tesir eder. Bu bir kez efendim teşabet kulubuhum, kalpler birbirine benzemeye başlar ve insan yavaş yavaş o zahirden batına doğru imanını kaybedecek bir noktaya gelebilir. Yani çok masum gibi gözüken işte yeme, içme, giyinme, saç sakal gibi efendim hususlardaki gayri İslami şeylere özenti ve benzemeye çalışmak insanı oradan alarak Allah korusun bir sapkınlığın ve küfrün içerisine sevk edecek boyutlara gelebilir. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Son olarak da Efendimiz Aleyhisselam şu hadis-i şerifini paylaşalım. An Ebi Hureyre'te kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ min mevludin illâ yülide alel fıtrati fe ebevâhu yuhevvidânihi ve yunassıranihi ve yüşerrikânihi. Müslim rivayeti böyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar, sonra o ana babası onu Yahudi, Hristiyan veya müşrik yapar. Bu da tabii çevrenin, anne babanın, ailenin, çevrenin insanın karakterinin oluşmasında, inancının oluşmasında, hatta dini tercihin oluşmasında ne kadar etkili olduğunun açıkça beyanıdır. Normalde Cenab-ı Hak alel fıtra, alel fıtratı İslam demek, Cenab-ı Hak insanı tertemiz yaratıyor ve tevhidi kabul edecek mahiyette yaratıyor. Müslümanlığı benimseyip yaşayacak mahiyette yaratıyor. Müslüman bir ailede, Müslüman bir ortamda geliştiği takdirde bu öz hiçbir zarar görmeden, bozulmadan hatta gelişerek devam ediyor. O kişi böyle kamil bir mümin, bir Müslüman olarak da hayatını devam ettirip cennetlik oluyor, imanla geçiyor. Ama diğer tarafta bir Hristiyan ailede, Hristiyan ortamda, Hristiyan toplumda dünyaya gelen, Yahudi de böyle, müşrik de böyle. Orada tabii o çevre şartları kişiyi şekillendiriyor. Yani davranışlarını, sonra tutum davranışlarını, ahlakını, sonra inancını şekillendiriyor ve onu o şekilde bir başka dinin, bir başka anlayışın mensubu kılabiliyor. Burada da özellikle nesillerimizi İslam fıtratı üzere yetiştirmek için onların yetiştiği aile ortamlarının, sosyal çevrenin, okulların, efendim sokağın, alışveriş merkezlerinin, yaşanan muhitin İslam'a uygun dizayn edilmesinin ne kadar zararı olduğunu bize anlatmış oluyor. Eğer buralarda bir bozulma olursa otomatikmen o insanın hem inancına hem de amellerine tesir edecektir. Bu sebepledir ki mesela Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı bize misal veriyor. Tabi İbrahim Aleyhisselam yaşadığı ortamda tevhid ehli insanlar az. Daha çok babası dahil müşrikler çok fazla. Tabi orada uzun zaman yaşayamıyor. Hicret etmek durumunda da kalıyor. Ama hicret ettiği yerlerde de yine efendim şirk unsurları, ortamları hep fazla oluyor. Çünkü bir ömür boyu İbrahim Aleyhisselam hep şirkle mücadele ediyor. Tevhid mücadelesi yürütüyor. Sonra neslinden Hacer validemiz ve oğlu İsmail'i götürüyor. Cenab-ı Hakk'ın da emriyle Beytullah'ın yanında Safa Merve arasında oraya yerleştiriyor. Peki yerleştirdiği zaman ne diyor İbrahim Aleyhisselam? İbrahim suresinde anlatıldığı üzere İbrahim suresi 36. ayet-i kerimede diyor ki ya Rabbi ben diyor neslimden diyor birilerini Haşim Hacer ve İsmail'i senin diyor Beyt-i Muharrem'in yanına bir ziraatın yapılmadığı böyle diyeyim ziraat mahsullerinin suyun olmadığı böyle bir çöl kenar bölgeye yerleştirdim. Peki niye yerleştirdin? Beyt-i Muharrem'in yanı. Demek ki orası kutsal bir Kabe'nin yanı, kutsal bir bölgeye manen müsbet bir dünyada olabilecek en güzel bir ortam. Sonra diyor لِيُقِيمُ الصَّلَاتِ Ya Rabbi bunlar burada şirkten, kötülüklerden, günahlardan uzak bir şekilde burada kalsınlar, güzel Müslüman olarak yetişsinler. Sonra dindar olsunlar, sana efendim, namaz kılsınlar, Kabe'yi imar etsinler. Ve bu şekilde hem kendi dindar olsun, hem insanların dinlerine yardımcı olacak hizmetlere vesile olsunları buraya getirdim diyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın aslında bu davranışında bütün hepimiz için, anneler, babalar, dedeler, nineler, hepimiz için zürriyetimizi, neslimizi temiz ortamlarda, temiz aile, temiz toplum içerisinde Müslüman olarak yetiştirme gayreti açısından çok büyük bir örneklik teşkil etmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, sıkıntılı geçen Mekke yıllarının ardından Müslümanlar dinlerini serbestçe yaşayabilecekleri bir yurda, Medine'ye kavuşmuşlardı. Hicret yurdu Medine artık sevgili peygamberimize tabi olanların yeni vatanı olmuştu. Aynı zamanda bu şehir tevhid akidesini kabul eden müminlerin bu inancı hayatlarının her alanına nasıl tatbik edeceklerini öğrendikleri bir ilim yuvası da teşkil etmişti. Yani Mekke'de bulamadıkları dini öğrenme, yaşama imkanını Medine'de daha bir hürriyet ortamında Müslümanlar bulabilmişlerdi. Zira baskı dolu yılların ardından sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inananlarla Yüce Allah'ın dilediği gibi örnek bir toplum oluşturma fırsatı burada elde etmişti. Bu toplum tüm hurafelerden, sapkın inançlardan arınmış, insanın yaratılışına uygun biçimde bir olan yaratanın rızasını arayan Müslüman toplumu teşekkül etmişti ve etmeye devam ediyordu. Bu yeni toplumda İslam inancıyla bağdaşmayan her türlü şey yerini İslami olana bırakmaktaydı, zaten bırakmalıydı da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de insanların iki farklı günde oyun ve eğlence düzenliklerine tanık olmuş, sebebini sorduğunda bu iki günün cahiliye döneminden kalma bayram günleri olduğunu öğrenmişti. Aslında sonbahar ve ilkbaharda kutlanan Mihrican ve Nevruz isimli bu bayramlar İranlılara ait dini ve milli bayramlardı. Ancak daha sonra çeşitli şekillerde diğer toplumlara da geçmişlerdi. Gerçekten bu mesela Nevruz dediğimiz bahar bayramı yani pek çok ülkede özellikle Orta Asya ülkelerinde, cumhuriyetlerinde çok işte Azerbaycan, İran o bölgelerde hala günümüzde de çok canlı bir şekilde kutlanan bir bayram olma özelliğini devam ettirmektedir. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz başka bir inanç sistemine ait bu bayramların kutlanmasını hoş görmeyerek şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah sizin için o günleri onlardan daha hayırlı olan kurban ve fıtır Ramazan bayramlarıyla değiştirdi. Şimdi ayet-i kerimede Furkan suresinde وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ buyuruluyor. وَاِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا onlar diyor zuru müşahede etmezler. Zuru seyretmezler, zura katılmazlar ve bir efendim boş, anlamsız böyle küfür, şirk sözleri veya cahilce sözler davranış gördükleri zaman da orada vakalarını koruyarak oradan sıvışıp giderler. Ona aldırış etmezler diye. Oradaki zur kelimesinin bir anlamı da bu cahili döneminde gerek Mekke'de gerek Medine'de o müşrik Arapların kutlamış oldukları bir eğlenceli bayramlar. İşte bu Mihrican ve Nevruz bayramları olabilir ama tabi cahili adetler çerçevesinde onlar kutlanırdı. Yani karışıklık, ihtilat, belki efendim işte şaraptır, içkidir, konuşulan sözlerdir, yapılan eğlencelerdir. Onlar tamamen İslam dışı bir şekilde kutlanan bayramlardı. Efendimiz Aleyhisselam bunları Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, emriyle size diyor Allah-u Teala daha güzel ve İslam'a uygun, güzel kutlanacak, sevinilecek, tebrik edilecek iki bayram ikram etti. Bunlar da kurban ve Ramazan bayramlarıdır. İnsanlığa hak yolu göstermek için peygamberler gönderen Yüce Allah Celle Celaluhu son peygamber olarak Efendimiz Aleyhisselam'ı seçip bize lütfetmiştir. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vahyettiğini Efendimiz Aleyhisselam'a vahyetmiş. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarması için kendinden önce kitaplara tasdik eden, inananlara yol gösterici ve müjdeleyici olan Kur'an-ı Kerim'i ona vahyetmişti. İlahi kudret tarafından her türlü tehlikeye karşı korunmuş olan bu son vahiy, ne tahrif edilen önceki dinlere ne de sağlam bir aslı dayanmayan diğer dinlere benzemiyordu. Tam aksine indirildiği toplumda hayatın her alanını kapsayacak köklü bir değişimi öngörüyordu. Allah'ın birliğine vurgu yapan Kur'an-ı Kerim, onun mutlak kudret sahibi olduğunu açıklamış. Üstünlüğün Allah'ta, Resulünde ve ona inananda olduğunu ifade etmiştir. İnsan tabi şerefli olmak istiyor, değerli olmak istiyor. Her herkes tarafından kendisine itibar edilmesini, devrilmesini istiyor. Hatta Allah katında da çok değerli bir kul olayım diye arzu ediyor. Herkesin böyle bir değerli düşüncesi var. Bu müşriklerde de vardı, Yahudi Hristiyanlar da vardı. Ve yani biz de Allah'ın sevgili kullarıyız, Allah bizi de seviyor tarzında iddiaları olabiliyordu. Ama Cenab-ı Hak bu izzet ve şerefi böyle insanların kuruntularına, zanlarına bağlamıyor. Tam tersine Allah'a ve Resulüne itaate ve takva hayatına bağladığını görüyoruz. Bir kul ne kadar Allah'ı tanır, peygamberini tanır ve onların efendim emrini tutar, yasaklarına kaçınır ve takva hayatı yaşarsa Allah indinde izzet ve şerefi elde etmenin tek yolu budur. Zaten ayet-i kerimede de Estağfirullah inne ekramekum indallahi etkâküm. Sizin Allah katında en değeriniz Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, Cenab-ı Hakk'ın dinini öğrenen ve o dine uygun tarzda hayatını yaşayan, ne kadar ihlasla yaşayabilirse o kadar bir değer etme imkanı bulacaktır. Buyuruluyor. Müminlerin gerçek dostlarının Allah, onun Resulü ve müminler olduğunu bildiriyor. Yani kafirleri dost edinmeyin, münafıkları, Yahudilerini dost edinmeyin. Sizin efendim dostlarınız sadece Allah'tır, Resulullah müminlerdir diye bunu ısrarla açıklıyor. İslam dinine inananları birbirine kardeş ilan ettiğini görüyoruz. Yani iman kardeşliği, hatta bu iman kardeşliği yer yer diğer nesep ve kan kardeşliğinin çok önüne geçtiğini görüyoruz. Bedir bunun en açık örneği. Orada iman kardeşliği hep öne çıktı. Ama diğer kan kardeşliği, kan bağıyla olan akrabalıkların sıfırlandığını görüyoruz. Niye? Orada babayla oğlun, amcayla yeğenin, efendim kardeşle kardeşin orada İslam davası uğruna karşı karşıya gelip silahların, kılıçların çekildiğinin çok güzel örnekleri sergilenmiş olmaktadır. Müminleri Allah'tan başkasına kulluk etmeyen, Kur'an-ı Kerim müminleri tarif ediyor. Ve kimlerdir bunlar? Allah'tan başkasına kulluk etmeyen, onun ismi anıldığında kalpleri ürperen, yani اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجَدْ قُلُوبُهُمْ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجَدْ قُلُوبُهُمْ Allah dendiği zaman, onun ismi anıldığı zaman kalpleri ürperen, gayba inanan ki bütün iman esasları gayiptedir, namazlarını kılıp zekatlarını veren, birbirlerine iyiliği emredip kötülükten sakındıran, iffetini koruyan, sözünün eri ve güvenilir kimse olarak tavsiye etmiştir. Tabi Kur'an-ı Kerim'de bir mümin şahsiyetinin bütün ana özellikleri, sınırları böyle tekrar tekrar ayet-i kerimelerde ifade edilmekte, sayılmakta, o çerçeve önümüze konmakta değişik ifadelerle, değişik efendim vesilelerle ki siz bu şekilde bir iman, mümin karakterine sahip olun, mümin şahsına sahip olun ve bu şekilde bir kulluk yaşayın diye. Gerek Müminin Suresinin ilk 10 ayetinde, 11 ayetinde hemen işte namazlarında huşu sahibi olmaları, boş bütün sözlerden başta küfür ve şirk sözü olmak üzere onlardan uzak duran, tam yüz çeviren, malların zekatını veren hatta daha fazlasına, yani nefsini tezki için daha fazlasına vermeye çalışan, iffetlerini muhafaza eden, ama yine meşru çerçeve içerisinde bir evlilik hayatı yapıp neslin devamını da sağlayan, sözlerini, emanetlerine çok dikkat eden, verdikleri efendim sözleri tutan, emanetleri yerine getiren, aldıkları bütün vazifeleri hakkıyla ifa etmeye çalışan, namazlarını muhafaza eden kişiler olarak takdim ediyor. Bir mümin şahsiyetinin ana çizgilerini ortaya koyuyor. Daha pek çok ayette de İslam dinini kabul eden kimsenin nasıl bir insan olması gerektiğini beyan etmiş ve böylece zihinlerde bir Müslüman karakteri, kimliği oluşturmayı Kur'an-ı Kerim hedeflemiştir. Bunu da tekrar tekrar söyleyerek zihine yerleşmesini hedeflemiştir. Allah'ın sevgili Resulü Efendimiz Aleyhisselam da aynı doğrultuda getirdiği dinin nasıl bir din olduğunu anlatmaya gayret etmiş. Bir yandan tevhid inancını kalple yerleştirmeye çalışırken diğer yandan da bu inanca sahip olmanın gerektirdiği yükümlülüklere işaret etmiştir. Ve müminlere Müslüman kimliğini bu yolla kazandırmayı, onlara yerleştirmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda sevgili Peygamberimiz Müslümanı tarif ediyor, mümini tarif ediyor. Bunların nasıl bir şahsiyete sahip olduğunu da olması gerektiğini de bildiriyor. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir. Müminin durumu ne hoştur, her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, onun için bu da hayır olur. Gibi mübarek sözleriyle Müslümanların ayırt edici özelliklerini dile getirmiş ve onların diğer din mensuplarından farklı bir hayat sürmeleri gerektiğini, yani İslam'a uygun, Müslümanlığa uygun bir hayat sürmenin gerektiğini sürekli vurgulamıştır sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dinleyenlerimiz, elbette ki yıllarca cahiliye karanlığında yaşamış insanların bir anda değişmesi, eski inançlarından sıyrılması, bu inançta yoğrulmuş örf ve adetleriyle bağlarını koparabilmesi kolay değil. Bunun zor olduğunu, zor olacağını bizim de idrak etmemiz lazım. Annemizden, babamızdan Müslüman doğduğumuz halde, Müslüman bir çevrede yaşadığımız halde, sürekli böyle dinimizi iyi öğrenmeye, yaşama noktada telkinler altında büyüdüğümüz halde, yine de Rabbimizin tam istediği, dinimizin istediği kıvamda bir kulluğu ifa ettiğimizi iddia edemeyiz. Yani bütün bunlara rağmen. Bir de diyelim ki cahiliye döneminden İslam'a geçmiş insanların işte efendim bazısı diyelim ki işte birkaç yıl, bazısı 10 yıl, bazısı 20 yıl o örf adetlerini bir anda bırakıp da böyle bir tereyağını kıl çeker gibi diğer tarafa intikalleri tabii kolay olmamıştır. Nitekim Resulullah ile birlikte Huneyn'e bir rivayete göre Hayber'e doğru yola çıkan Müslümanlar heybetli yeşil bir ağaca rastlamışlar. Ve Resulullah'tan bu ağacı kendileri için Zatü Envat tayin etmesini istemişlerdi. Zatü Envat. Ne demek Zatü Envat? Uğurlu askı. Manasındaki Zatü Envat, müşriklerin bir yıl yanına gelip kurban kestikleri büyük yeşil bir sidir ağacıydı. Müşrikler silahlarını bu ağacın üzerine asarak bir gün boyunca ibadet amacıyla orada kalırlardı. Muhtemelen Resulullah'a eşlik eden Müslümanlar eski alışkanlıklarının etkisiyle böyle bir ricada bulunmuş, bunun bir putperest adeti olup İslam inancıyla bağdaşmayacağını düşünememişlerdi. İşte bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların isteğine şöyle karşılık verdi. Subhanallah, sizin bu söylediğiniz kavminin Musa'ya söylediği şu söze benzer. Ey Musa, bize o insanların taptığı tanrılar gibi tanrı yap. Yani halbuki Efendimiz onlara tevhidi anlatıyor, şirki anlatıyor, epey bir zamanda geçmiş olmasına rağmen orada eski bir alışkanlık, eski bir adet nüksediyor. Düşünemeden, farkında olmadan böyle bir talepte bulunuyorlar ki gerçekten o insanların içine sinmiş o cahiliye tortularını arınmalarının kolay olmadığını bir örneğini sergilemiş oluyorlar. Daha enteresanı var. O da nedir? Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın bu Hudeybiye anlaşması öncesinde sahabeden bir savaş durumu söz konusu olursa Allah yolunda feda cennet etmek üzere almış olduğu beyat var ve bu beyat ismi de Beyat-ı Rıdvan'dır ve Taht-ı Şecerat'ı. Bu da bir ağaç altında yapılmıştır. Ayette de geçiyor. Estağfirullah. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ شَجَرًا. Yani o ağacın altında bir beyatte bulundular. Allah ona razı oldu diye. Fakat ilginç olan şu. İlerleyen zamanlarda Müslümanlar o Hudeybiye'deki o Efendimiz Aleyhisselam'ın altında beyat yapmış olduğu ağaca bir farklı anlam vermeye başladılar. İnsanlar geliyor orada oturuyorlar. Efendim bazıları işte ağaca tutunuyor, bazı dalına sarılıyor, işte ip bağlıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Hazreti Ömer Efendimiz bakıyor ki burada farklı bir yöneliş söz konusu oldu. yani o cahiliye döneminde bir ağaca tapma, bir ağacı kutsama tarzında çok farklı şirk unsurları vardı. Burada böyle bir cahiliye şirk unsurunun bir böyle kıpırdama, deprenme durumu olduğunu fark edince Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz o ağacı kökünden kestiriyor. Diyor ki bu biraz efendim tehlikeli olmaya başladı. Kestiriyor. Demek ki bu noktalarda tevhid inancını devamlı canlı tutma ve İslam'ın bütün emirlerini bilinçli olarak her an farkında olarak uygulamanın ne kadar ehemmiyetli olduğuna bu misaller bize öğretmiş olmaktadır. Cenab-ı Hak bizleri inancımızla, ibadetlerimizle, haram helal hasetiyemizle ve İslam öğrettiği güzel ahlakı kuşanıp yaşama noktasında hep gayretimizi artırsın. Böyle İslam'a uymayan şeylere öykünme, özeni duyma tarzındaki şeylerden, günahlardan, yanlışlardan bizi muhafaza eylesin diyor. Hepinizi hürmet muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.